Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamber de hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O Allah gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yüce Allah'a hamd. Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarun Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 14 Murdat 1401, Hicri Kameri 7 Muharrem 1444 ve Miladi 5 Ağustos 2022 Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Umut Işığı ve Hüseyin'i Hamaset isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Dün akşam Seyyid-i Şühada matem merasimi İslam İnkılabı rehberinin katılımıyla düzenlendi. Milletvekilleri İstihbarat Bakanlığı'nı takdir etti. Viyana görüşmelerinin Amerika'nın sorumluluklarına dönüşü için bir fırsat olduğu belirtilirken Bakri ve Mora tekrar görüşme masasına oturdu. İran ve Irak Dışişleri Bakanları görüştü. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'yı uyardı. Hadi Amiri, Sadr'ın önerisini kabul ederken Feyyaz çekimser kaldı. Ve Filistin, Siyonist rejimi karşı dünya toplumundan pratik eylemlerde bulunmasını istedi. Şimdi haberler.
Seyyid-i Şuhada İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadeti yıl dönümü nedeniyle İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde İslam İnkılabı rehberinin katılımı ile ilk kıyas merasimi düzenlendi. İslam İnkılabı rehberi ofisinin bildirdiğine göre söz konusu merasimde Hüccetül İslam Sıddık'ı yaptığı konuşmada Allah'ın insanda tecelli etmesi için kulluğun şart olduğunu işaretle tevhidi toplumun şekillenmesi ve ubudiyetin yayılması için dini hükümetin gerekli olduğunu ifade ederken, kulluk motivasyonun gelişmesi ve insanın çeşitli pisliklerden arınması ve kurtuluşunda Hüseyin'i çekiciliğin rolünün eşsiz olduğunu belirtti. Merasimde ayrıca Muhammed Hasan Mubahedi de Kur'an-ı Kerim'den ayetler tilavet etti, Mehdi Semavati de tebessül duası ve mersiler okudu, meddahlardan Seyyid Rıza Nerimani de ağıtlar yaktı. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadeti nedeniyle yas merasimleri 7 ile 12 Muharrem 1444 tarihler arasında 6 gece boyunca İmam Hümeyni Hüseyinisinde düzenlenecektir.
Tahran halkı Hantuman şehitlerini görkemli bir törenle uğurladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre dün akşam Tahran'da büyük bir kalabalığın İmam Hüseyin Meydanı'nda katılımı ile Hantuman şehitleri için cenaze töreni düzenlendi. Mazandaran, Elborz ve Fars eyaletlerinden harem savunucuları şehitler Abdullah İskenderi, Rahim Kabuli, Mustafa Taş Musa, Muhammed Emin Kerimyan ve Abbas Asimi'nin kimlikleri 31 Temmuz günü DNA ile belirlendi. Suriye'nin çeşitli bölgelerinden bulunan şehitlerin naaşı, Tahran'da düzenlenen törenin ardından memleketlerinde toprağa verilmek üzere Mazandaran, Elborz ve Fars eyaletlerine gönderildi.
İslam Şura Meclisi milletvekilleri, İslam İnkılabı karşıtı düşman planlarını keşfetmek ve etkisiz hale getirmekteki çalışmalarını takdir ettiler. İran İstihbarat Bakanlığı yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Hüseyin-i Matem grupları arasında terör operasyonları düzenlemek isteyen IŞİD üyesi tekfirci Siyonist 10 teorisi tutukladıklarını duyurdu. Muhabirimizin bildiğine göre, milletvekilleri yayınladıkları bildiride güvenlik güçlerinin keskin gözlerinin Muharrem ayrıca ve Hamas-ı Hüseyin'i hareketten etkilenerek İslam-ı İran'ın kör düşmanlarının Tom komplosunu keşfederek İran halkına karşı her türlü hasmane ve sabotaj girişiminden önce komplolarını etkisizleştirdikleri belirtildi. Bildiride ayrıca şöyle denildi. İran halkının düşmanları bilsinler ki başlarındaki hile ve komplo isimlerinden belli olmayan inkılapçı mücahitlerin inkılapçı ve sessiz cihadı ile karşılaşacaktır. Milletvekilleri İstihbarat Bakanlığı'ndaki güvenlik güçlerinin özellikle sabotaj eylemlerinin önlenmesi ve Mossad casuslarının tutuklanması konusundaki son eylemlerine takdir ederek küresel istihbarın fitnesine güçlü tepki verileceğini de vurguladılar.
İran İslam Cumhuriyeti Başmüzakerecisi ve Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu dün akşam ikinci kez bir araya geldiler. İran'ın bildirdiğine göre İran Başmüzakerecisi Ali Bakri Kani, İran'a uygulanan haksız yaptırımları kaldırmak hedefiyle müzakerelerde bulunmak için Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti. Bakri dün ayrıca Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu Enrico Mora ve Avusturya Dışişleri Bakan Yardımcısı Peter Lavinsky ile bir araya geldi. Bu arada dün Enrico Mora bir kez de Amerika'nın İran işlerinden sorumlu temsilcisi Robert Malley ile görüştü. Diğer yandan İran İslam Cumhuriyeti ve Çin'in müzakere heyetleri İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına dair yeni müzakere turu hakkında görüş alışverişinde bulundular. İran İslam Cumhuriyeti Başmüzakerecisi Ali Bakri Kani çarşamba akşamı paylaştığı tweette Viyana ziyaretiyle ilgili Amerika, Bercam üyelerinin cömertliğinin sağladığı fırsatı takdir etmelidir. Top, olgunluk göstermek ve sorumlu davranmak için onların sahasında yazdı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Uluslararası Güvenlik ve Barış Koordinatörü İran nükleer çalışmalarına karşı temelsiz suçlamaları reddederek Viyana'da devam etmekte olan müzakerelerin Amerika'nın Bercam Anlaşması kapsamındaki sorumluluklarına geri dönmesi için ciddiyetini ispatlaması için bir fırsat oluşturduğunu söyledi. İran'ın bildiğine göre Esedullah Eşrak, Cehrumi dün NPT'yi tekrar gözden geçirme 10. konferansında İran'ın barışı nükleer programına karşı temelsiz suçlamaları reddederek İran'ın ilkeli tutumlarına batılı ülkelerin bağlı olmamalarına değinerek açıkladı. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Barışıl, nükleer enerjiden yararlanmanın sorgusuz sualsiz tüm üye ülkeleri hakkı olduğunu, İran'ın da NPT anlaşması üyesi olduğu için böyle bir hakkının olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Uluslararası Güvenlik ve Barış Koordinatörü, Amerika, İngiltere ve Fransa'nın kendi nükleer cephaneliklerini güçlendirmek ve yenilemek halindeyken, Almanya'da nükleersiz bir ülke olarak kendi sorumluluklarına aykırı bir şekilde kendi topraklarında çok sayıda nükleer silah ev sahipliği yaptı ve tüm bu ülkelerin hep birlikte Siyonist rejimin gizli nükleer cephaneliklerini gözlerine kapatarak ona destek verdikleri bir durumda İran'ın barışçı nükleer programları hakkında böyle riyakarcı açıklamalarda bulunarak bulunacak ahlaki konumda olmadıklarını söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin ile bazı ikili, bölgesel ve uluslararası konuları telefonda ele aldılar. İran'ın bu sabah verdiği habere göre Emir Abdullahyan bu görüşmede İranlı hacı adaylarının bu yıl hac merasimine katılabilmeleri için Irak'ın yaptığı çalışmalarını takdir etti. İran Dışişleri Bakanı ayrıca hac döneminde Arabistan'da tutuklanan bir İran vatandaşının durumu ile ilgili araştırma yapılmasını ve serbest bırakılması için mesajın iletilmesini istedi. Emir Abdullahyan ayrıca aşırı sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle Irak'ın güneyindeki sazanlıklarda yaşanan yangına işaretle maalesef yangından dolayı yükselen dumanın Khuzestan eyaletinin Azadegan Ovası'nı ciddi şekilde etkilediğini belirtti ve yangının bir an önce kontrol altına alınması için yardıma hazır olduklarını ifade etti. Dışişleri Bakanı ayrıca Kile-Sardeş sınır kapısının da açılmasını istedi. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin de Irak topraklarında yaşanan yangının kontrol altına alınması için sınır komisaryasının koordinasyonu ile ortak çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Fuat Hüseyin ayrıca Kile yolcu sınır kapısının açılma konusunu takip edeceklerini belirtti. Taraflar Viyana'da devam eden görüşmelerin son durumu ile ilgili görüş alışverişinde bulundular.
İran Yargı Erkeği İnsan Hakları Koordinatörü, Irak hükümeti ve yargı sistemi, Kor General Kasım Süleyman'ın suikastına ilişkin soruşturma sürecini hızlandırmalı, böylece bu insanlığa karşı suç ve terör eyleminin tüm failleri, amilleri ve unsurları adalete teslim edilmelidir, dedi. Muhabirimizin bildiğine göre Kazım Garibabadi yaptığı açıklamada İran ve Irak arasında ortak soruşturma komisyonu oluşturulmuş, iki ülke ortak soruşturma komisyonunun 3. toplantısı Bağdat'ta Şehit Komutan Süleymani'nin şehadetiyle ilgili olarak yapılmış önemli belge ve bilgi alışverişinde bulunulmuştur, dedi. İnsan hakları ve insan hakları ihlalleri ve insan haklarına siyasi yaklaşımlarında Amerika'da demokrat ve cumhuriyetçi hükümetlerinin yaklaşımı arasında hiçbir fark olmadığını belirten Garibabadi, Amerika'da Demokrat Parti veya Kanada'nın Amerika'da ve diğer ülkelerde insan haklarının savunucusu olduğunu söylemenin doğru olmadığını belirtti. Garibabadi, İsveç'te tutuklu olan İran vatandaşı Hamid Nuri dosyasının tamamen siyasi olduğunu işaretle dosyanın temelinin münafık terör örgütü üyeleri tarafından atıldığını söyledi. İran Yargı Erkeği İnsan Hakları Koordinatörü İsveç hapishanesinde insan haklarına aykırı olarak bu İran vatandaşına karşı büyük bir insan hakları ihlali yapıldığını da sözlerine ekledi.
İran Pasteur Enstitüsü Başkanı, BCG ve Hepatit B aşılarının ilk sevkiyatının Venezuela'ya ihraç edildiğini duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre Rahim Serveri yaptığı açıklamada, İran'ın dünyada BCG aşısı ihracatçısı 10 ülke ve Hepatit B aşısı ihracatçısı 5 ülkeden biri olduğunu, 10 milyon doz Hepatit B ve 20 milyon doz BCG aşı üretme kapasitesine sahip olduklarını belirtti. Serveri, BCG ve Hepatit B'nin küresel bağışıklama programının zorunlu aşılarından biri olduğunu belirterek, bu aşıların yapılmasının bebeklerin, çocukların ve yetişkinlerin tüberküloz ve hepatitten düşük maliyetle korunabilmeleri için çok önemli ve değerli bir önlem olduğunu söyledi. İran Pasteur Enstitüsü Başkanı ayrıca Küba'nın Finlay Enstitüsü ile işbirliği içinde Paxlovid aşısının üretimine atıfta bulunarak söz konusu aşının ülkenin aşı sepetinde etkili bir aşı olarak yoğun ilgi gördüğünü ve bazı ülkelerin talebi üzerine ihraç kapasitesinin de bulunduğunu belirtti.
Türkiye Adalet Bakanı İsveç ve Finlandiya hükümetlerinin sözlerine yerini getirmemeleri halinde Türkiye'nin bu ülkelerin NATO'ya katılmasını engelleyeceğini söyledi. TRT'nin bildiğine göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'nın teröristlerin iadesine dair Türkiye'nin talebine henüz yanıt vermediğini açıkladı. Bozdağ, İsveç, Finlandiya, Almanya ve Fransa, PKK ve FETÖ'nün yuvaları olup tüm faaliyetlerini emniyetle polis gözetim ve denetim altında yürütmelerine olanak sağlamaktadır, dedi. Türk hükümeti, Avrupa ülkelerinden İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği karşılığında silah ihracatı kısıtlamalarını sona erdirmelerine, ayrıca Rusya'dan satın alınan S-400 füze sistemleri için Ankara'ya yönelik Amerika yaptırımlarını iptal etmelerini istedi. Fakat Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili anlaştıklarını açıklamasından birkaç gün sonra İsveç Başbakanı Erdoğan'ın Stockholm 73 teorisinin iadesini kabul etti, iddiasını reddetti ve insanları iade etme konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadığımızı söyledik.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çavuşoğlu ile Guterres'in görüşmesinde Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı bağlamındaki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Diğer yandan Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Müşteri Koordinasyon Merkezi'nin yoğun çalışmasıyla bugün Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor dedi. Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Rezinkov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kurbakov ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmede tahıl sevkiyatı konusundaki çalışmalar ve son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Akar görüşmeler ve tahıl sevkiyatı ile ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde 22 Temmuz'da İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında tahıl ve yiyecek maddelerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki girişimi belgesinin imzalandığını belirtti. Çalışmalar kapsamında Ukrayna limanlarından çıkan ilk gemi olma özelliğini taşıyan Razoni adlı Mısır yüklü gemi İstanbul'daki kontrollerin ardından Lübnan'ın Tripoli limanına doğru yola çıkmıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı savaş durumu ile ilgili raporunda Ukrayna ordusunun kayıplarına ilişkin en son istatistikleri açıkladı. Sputnik Milli'ne göre Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konashenkov dün bir basın toplantısında Donetsk ve Luhansk'ın farklı bölgelerindeki Ukrayna askeri tesislerini bir günde iki ayrı hava saldırısında 530'dan fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü duyurdu. Konashenkov ayrıca Ukrayna askeri tesislerine yapılan bu hava saldırıları sonucunda 13 zırhlı araç imha edilirken ayrıca toplam 20 zırhlı araç, personel taşıyıcı ve tank vurulduğunu belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü ayrıca 24 Şubat 2022'de Ukrayna'daki Rus askeri operasyonlarının başlamasından bu yana toplam 261 uçak, 145 helikopter, 1673 insansız hava aracı, 364 uçak savar füze sistemi, 4244 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 786 çoklu roket atarlar, 3251 sahra topu ve havan topu ve 4696 özel askeri aracın imha edildiğini duyurdu.
Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Sözcüsü Süleymaniye vilayetinde 5 IŞİD tekfirci teröristin tutuklandığını duyurdu. Irak Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Sözcüsü Yahya Resul yaptığı açıklamada, Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı İstihbarat ve Güvenlik Birimi, Süleymaniye Güvenlik İstihbarat Teşkilatı güçlerinin Süleymaniye vilayetinde 5 terör unsurunu tespit ederek tutukladığını duyurdu. Bildirde söz konusu teröristlerin terörle mücadele kanununun 4. maddesiyle ilgili suçlamalarla tutuklanarak Ninova Soruşturma Mahkemesi'ne teslim edildi. Irak Güvenlik İstihbarat Birimi daha önce yaptığı açıklamada Ninova vilayetinin batısındaki dağlık bölgelerde mevzilerini havadan bombalayarak 8 IŞİD teröristin öldüğünü duyurdu.
El Fethi Parlamento Siyasi Koalisyonu Başkanı Hadi El Amiri erken meclis seçimlerine dair Muhtedâ Sadr'ın önerisine karşı bu çağrıya destek verdiklerini duyurdu. İran'ın Irak haber çevrelerine dayanarak verdiği habere göre Amiri dün yayınladığı bildiriyle özellikle son seçimlerde birçok şüphe ve itirazların bulunması nedeniyle Muktedâ Sadrân erken seçim önerisine destek verdiklerini söyledi. El-Amiri bu seçimlerin uygulanması için gerektiği olan uygulama zamanını, mekanizmalarını ve ekipmanlarını belirlemek için ve vatandaşların da ülkenin siyasi sürecine olan güvenini yeniden tesis edecek, özgür ve şeffaf seçimler yapmak için, uygun bir ortam sağlamak için kapsayıcı bir ulusal diyalogdur. Muktedâ Sağ çarşamba gecesi bir televizyon konuşmasında mevcut meclisin feshedilmesi ve erken seçimlerin yapılmasını istedi.
Ve Filistin Özel Teşkilatı Dışişleri Bakanı dünya toplumuna seslenerek Filistin'i Siyonist rejimin buldozerlerinden korumak için gerekli pratik önlemleri hızla almasını istedi. Filistin Uygulamalı Araştırma Enstitüsü Siyonist Kabinenin Batı Şeria'da Cenin Eyaleti şehirlerine ait Filistin topraklarında bulunan Tel Menashih yerleşimine ait yeni bir yerleşim yeri oluşturma planını geçtiğimiz salı günü onayladığını duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz Viyana'da görüşmelerin yeniden başlaması ve vizyonu konusunda. İran İslam Cumhuriyeti Müzakere Heyeti Başkanı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Kani başkanlığında yeniden Viyana'ya giderek Amerika'nın zalimce yaptırımlarını kaldırma müzakerelerini devam etmek için görüşmelere başladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Baş Müzakereci Ali Bakri Kani, dün nükleer anlaşma koordinatörü Enrico Mora, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Avusturya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü. Bu ziyaretten amacın geri kalan konuların çözümü için istişarelerde bulunmak ve tarafların anlaşmaya varmak için görüşlerini birbirine yakınlaştırmak olduğu bildirilmiştir. Avrupalı taraf, Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in sunduğu öneri çerçevesinde iki taraf arasında anlaşma sağlanmasını istiyor. Amerika'nın iyi niyeti gösterip gereken kararları alması halinde anlaşma sağlanabilir. Borrell'in önerdiği metin, Mart 2022'de toplu şekilde yazılı olarak hazırlanan taslak metninin güncellenmiş halidir. Borrell ve Mora, Viyana görüşmelerinin önceki turundan beri sürekli şekilde İran ve Amerika yetkilileriyle temas halindedir. Kendilerinin ifade ettiği gibi önerilen metinde tarafların görüşlerini birbirine yakınlaştırmak için maddelere yer verilmiştir. Bu öneri olumlu yanları olup İran'ın görüşlerinin bir kısmını içermiş olsa da bazı önemli konularda İran'ın mülahaza ve görüşleri var. Bu doğrultuda Tahran geri kalan konular ile ilgili kendi düşünceleri yazılı olarak karşı taraflara sunmuştur. Amerika'nın iddiasının aksine İran nihai anlaşmaya varmak için hem istekli hem de sunduğu önerileriyle kararlı olduğunu ortaya koymuştur. Bu bağlamda geçtiğimiz aylarda gerek yazışmalarında gerekse temaslarında ve Doha toplantısında İran'a heyet ve yetkililer geri kalan konular ile ilgili yapıcı ve ileriye doğru yaklaşım sergilemişti.
Aslında geri kalan konuların çözümsüzlüğü Amerika'nın karar almayışından ve Biden yönetiminin nükleer anlaşma uyarınca İran'ın ilkeli taleplerini karşılayamayacak tutumu ısrarla sürdürmesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle Batılılar Viyana görüşmelerinde ilerleme sağlanıp sonuçlanması sahiden istiyorlarsa önce İran'ın iki ilkeli talebini karşılamalılar. Birincisi, yaptırımların etkin ve sürdürülebilir şekilde kaldırılmasıdır. Tahran'ın Washington'un yaptırımlarının etkin ve sürdürülebilir şekilde kaldırılmasıdır. Tahran'ın Washington'un farklı bahanelerle yeniden yaptırımlarından maruz kalmayacağından emin olmalıdır. İkinci mesele ise hiçbir meselenin gelecekte İran'a karşı kullanmak için baskı aracı olarak kalmamasıdır. Amerikan yönetimi, anlaşmaya varma ve İran'ın ilkeli taleplerini kabul etme konusunda gereken ve kararlı iradeyi gösterirse nükleer anlaşma kısa sürede elde edilebilir. Aslında anlaşmaya varmak için her şeyden ziyade Amerikan yönetiminin propaganda ve psikolojik savaşından ziyade kalan meselenin çözümü üzerine odaklanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda Washington'un Avrupalı müttefiklerinin de Biden yönetimine anlaşmaya varma zaruretini bildirmeliler. Sonuç itibariyle Viyana'daki görüşmelerin başarılı olması için Amerika'nın karar vermesi şarttır. Çünkü İran, Amerika'nın 2018 yılında olduğu gibi nükleer anlaşmadan çekilip kendine karşı azami baskı politikasının yeniden uygulanmasını tekraren zemin sağlayacak bir deneyimi yaşamak istemiyor. Amerika'nın çekilen taraf, Amerika olduğu için büyük hatasını düzelterek Tahran'ın haklı istek ve taleplerini kabul etmesi gerekir. İran baş müzakerecisi Ali Bakır Kine'nin ifade ettiği üzere Amerikan nükleer anlaşma üyelerinin cömertlikle sağladığı fırsatın kıymetini bilmesi gerekiyor. Artık top Amerikalıların sahasındadır.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Taliban ile IŞİD unsurları arasındaki çatışma konusunda. Taliban yönetimi Kabil'de 4 IŞİD üyesini etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Taliban sözcüsü yaptığı açıklamada Kabil'de IŞİD unsurları ile Taliban güçleri arasında çatışma yaşandığını belirterek, çarşamba günü başlayan bu çatışmalar sonucu 4 IŞİD üyesinin etkisiz hale getirildiğini ve bir IŞİD'linin de gözaltına alındığını duyurdu. Zebihullah Mücahit ayrıca bu kişilerin Kabil'de Hüseyini matemcilere saldırmak istediğini ancak etkisiz hale getirildiklerini vurguladı. Kabil polis sözcüsü Halid Zadran da gazetecilere yaptığı açıklamada 8 saat süren çatışmanın ardından son saldırganın da öldürdüğünü belirterek bu çatışmalarda 4 polisin yaralandığını ve 2 polisin de hayatını kaybettiğini kaydetti. Taliban ile IŞİD unsurları arasında Kabil'de yaşanan son çatışmalar, IŞİD'in başkent başta olmak üzere Afganistan'ın kritik noktalarına sızdığını gösteriyor. Taliban'ın Ağustos 2021'de iktidara yeniden gelmesiyle bu grubun IŞİD başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele yoluyla ülkenin güvenliğini sağlamaya odaklanacağı tahmin ediliyordu. Ancak geçen bir senede Afganistan'da IŞİD unsurlarına karşı kararlı bir tavır ortaya koymadı. Taliban yönetimi iktidara geldiği ilk günlerde tüm etnik ve azınlık gruplar için güvenlik sağlayacağını ve tüm gücüyle vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan gruplarla mücadele edeceği sözünü vermişti. Ancak Taliban'ın geçen bir senedeki karnesi bu grubun ülkede güvenlik ve istikrar sağlama sözünü yerine getiremediğini ve bu ülkedeki en büyük terör örgütü olarak bilinen IŞİD'in Kabil başta olmak üzere çeşitli vilayetlerde çok sayıda terör eylemi ve saldırı gerçekleştirdiğini gösteriyor.
Taliban sözcüsü çarşamba günü terör örgütü IŞİD ile mücadelenen bu grubun Muharrem ayında Şii matemcilerin güvenliğini sağlama politikasının bir parçası çerçevesinde olduğunu duyurmuş olsa da ancak geçtiğimiz aylarda IŞİD defalarca Şiiler camilerde namaz kılarken ölümcül saldırı gerçekleştirerek yüzlerce insanı şehit edip yaraladı. Önceki deneyimlere göre Taliban yönetimi Hüseyini matemcilerin güvenliğini sağlamak için daha titiz ve hassas planları ilerleyen günlerde harekete geçirmesi bekleniyor. Bölge gelişmelerini takip eden uzmanlardan Behram Zahidi yaptığı değerlendirmede IŞİD'in Afganistan'daki hedeflerinden birinin Şii Sünni başta olmak üzere Afganistan toplumunda anlaşmazlık ve fitne çıkarmak olduğunu işaretle, şimdiye kadar IŞİD'in Afganistan'da başarılı olmadığını ifade ederek, örneğin IŞİD'in Kandahar'da Şii camisinin Şiiler ile Ehl-i Sünnet arasında kötümserliği konuşturmak amacıyla bombaladığını da ancak ters sonuç verdiğini vurguladı. Terör örgütü IŞİD'in Biz bu tür saldırıları ve cinayetleri bu ülkede Müslümanların birliğini pekiştiriyor. IŞİD örgütünün bir süre önce Hindu tapınağına düzenlediği saldırı, bu örgütün tüm din mensuplarına yönelik saldırıyı gündeme aldığını ortaya koydu. Taliban yönetimi tüm imkan ve kapasitesini devreye sokarak IŞİD'in çeşitli noktalarındaki ölümcül saldırıların önüne geçmesi bekleniyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Murdat 1401 Hicri Kameri 7 Muharrem 1444 ve Miladi 5 Ağustos 2024 Cuma. ...1383 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Muharrem 61'de Ömer bin Saad Fırat Nehri'ni İmam Hüseyin Aleyhisselam kafilesinin kullanması yasağı emrini verdi. Ubeydullah bin Ziyad'ın İmam Hüseyin Aleyhisselam ile savaşmak için Kerbela'ya kalabalık bir orduyu göndermesi ve o Hazreti kendi ordusunca muhasır altına almasından sonra Kerbela ordusu komutanı Ömer bin Saad'a bir mektup yazdı ve mektubu alır almaz İmam Hüseyin'den Yezid'e biat etmesi sözünü alması emrini verdi ve bu öneriyi kabul etmesi ardından gerekli kararı vereceğini ileri sürdü. İbni Sa'da yazılan bir başka mektupta şunlar vurgulandı: Hüseyin ile Fırat suyu arasında bir mesafe oluşturun ve onun suyu kullanmasına izin vermeyin. İbni Sa'd hemen İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenlerinin Fırat suyundan yararlanmalarının engellenmesi için Ömer bin Haccac Zübeydi'yi görevlendirdi. Bu acımasızca yapılan uygulama İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinden 3 gün önce vuku buldu. Hazreti Ebu'l-Fazlul Abbas Aleyhisselam gece karanlığından yararlanırdı ve çadırlara su götürürdü ve Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam Aşura gecesinde 50 kişiyle birlikte çadırlara da gerekli suyu götürdüler. Aşura gününün sabahından akşamına kadar İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenleri ve çocuklarına su temin edilemedi ve onlar aşırı sıcaklarda büyük zorluklarla karşılaştılar. ...131 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Muharrem 1313 yılında Iraklı alim ve taklit mercilerinden Ayetullah Seyyid Muhammed Hadi Milani, Irak'ın Kutsal Necef ve Eşref kentinde dünyaya geldi. Çocukluğunda dini ilimler öğrenmeye başlayan Milani, Farsça ve Arap edebiyat konusunda büyük maharet kazandı. Ayetullah Milani telif ve ders verme işlerinde çalışmalarda bulundu ve onun ders sınıfları tıklım tıklım doluydu. Ve onun öğrencileri daha sonraları önde gelen alimler oldular. Bu önde gelen İslam alimi birçok eser kaleme aldı. Altı yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Murdat 1395'te İranlı %70 savaş gazisi Hac Recep Muhammedzade vefat etti. Muhammedzade Hicri Şemsi 1359'da kalkındırma cihadı ile işbirliğinde bulundu ve 1363'te Irak'ın İran'a dayattığı zorunlu savaş cephelerine gitti ve nihayet 1366'da yüzü şiddetli bir şekilde yaralandı ve bir bakıma yüzünü kaybetti. Muhammedzade nihayet 14 Murdat 1395'te şehadet mertebesine ulaştı ve şehit olan arkadaşlarına katıldı. Thank you.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Hazırları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağım sizlere.
Yeni Asya.
7.2 milyon kişinin aylık geliri 1668 TL'nin altında.
Cumhuriyet.
CHP lideri Kılıçdaroğlu haftalık grup toplantılarının ilkini Erzurum'da gerçekleştirdi.
Milli Gazete.
Sağlıkta caydırıcı düzenlemeler uygulanmalı.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Cevher İlhan, 3 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde uyuşturucu felaketine tedbir alınmalı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'de uyuşturucu kullanımının yaygınlaşmasına dair İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in bir ülkede uyuşturucu ucuzsa bilin ki her şey tatildir. Bir ülkede 100 liraya uyuşturucu satılıyorsa o ülkede o zaman bu uyuşturucu ucuz demektir ve bu ülkenin içine giriyor demektir ifadesiyle gezdiği yerlerde annelerin aman öldük bittik diye çocukların uyuşturucu müptelasına kapıldıkları şikayetlerini aktarıp bu vahamete karşı köklü tedbirler almaya çağırması çocukların gençlerin uyuşturucuyla saplandıkları ahlaki erozyon bataklığını yeniden gündeme getirdi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ne var ki Akşener'in siyasi iktidara görevini yapmak zorundasın, polemik yapamazsın, her yerde annelerin şikayeti uyuşturucu. Demek ki bir yerlerde bir bozukluk var, bunun düzeltilmesi gerekiyor ifadeleri tek kişilik hükümette kutuplaştırma hastalığıyla yine polemik konusu yapıldı. Ülkede en az 100 ton uyuşturucunun üretilip dolaştığını, Avrupa ülkelerine gönderildiğini ve bu haliyle Türkiye'nin uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığı geçiş ülkelerinin başında geldiğini belirtiyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın kokainin Güney Amerika'dan Avrupa ve Asya'ya sevkinde Türkiye üzerinden yeni bir rota oluştuğunu bildirmesi, Güney Amerika'dan sevk edilen kokainin Türkiye üzerinden Avrupa ve Asya'ya dağıtımını içeren rota ile 2016-2020 yıllarında kokainle mücadele verilerini içeren grafiğin yer aldığı paylaşımı da vahim vaziyeti ele veriyor. Son iki yıldır yayımlanan raporda Güney Amerika'dan Avrupa'ya sevk edilen kokain maddesi bakımından Türkiye'nin basamak haline geldiğinin delilleriyle vurgulanması, Türkiye'nin dünya uyuşturucu trafiğinin merkezinde yer aldığının bir diğer göstergesi oluyor. Bundandır ki korkunç gerçeği ortaya çıkaran vahamete karşın etkin tedbirler almak yerine sırf siyasi mülahazalarla tepki göstermesi Türkiye'ye kaybettiriyor. İktidar muhalefetten ve kamuoyundan gelen ikazlara siyasi tehevvürlerle, basit siyasi rant hesaplarıyla mukabele ederek vahameti karambola getirmek yerine gittikçe yaygınlaşan ilkokul sıralarına kadar inen felakete acil önlemler almalı.
Esfanda Korkmaz 3 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde alarma kulak vermeliyiz başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Açıklanan ekonomik veriler ekonomide krizin derinleştiğini ve daha da derinleşeceğini gösteriyor. yaşamakta olduğumuz istikrar sorununun önemli iki nedeni olan güven sorunu ve döviz sorunu ile ilgili verilere geçen hafta TÜİK açıkladı. Geçen sene Temmuz ayında 100 güven sınırında olan ekonomik güven endeksi bu sene 93.4'e geriledi. Yani güven sınırının altına düştü diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ekonomik güven endeksi üretici ve tüketici güvenini gösteriyor. Dahası üretici ve tüketici bugünkü genel ekonomik durumun ve kendi hane halkının maddi durumunun geçen seneye göre kötüleştiğini söylüyor. Ayrıca seneye daha da kötüleşeceğini düşünüyor. Ekonomide olumsuz beklentiler krizi derinleştirir. Zira bu beklentiler tüketimi, tasarrufu ve yatırımı etkiler. Türkiye için yurt dışı güvende düştü. Türkiye'nin yurt dışında uluslararası piyasalarda işlem gören tahvillerinde iflas sigorta risk primi 860,24 baz puana yükseldi. Üç büyük rating kuruluşunun ülke notu aşırı spekülatif, yatırım yapılamaz şeklindedir. Hükümet yeniden güven yaratabilir mi? Eğer bir istikrar programı yaparsa, gerçekçi faiz politikasına dönerse, demokrasi ve hukukta eskiye dönerse, krizin derinleşmesini önleyebilir. Ama en iyi çözüm erken seçimle iktidarın değişmesidir. TÜİK'in açıkladığı 6 aylık dış ticaret verileri döviz konusunda alarm veriyor. Geçen yılın ilk 6 ayında 21,2 milyar dolar olan dış ticaret açığı bu sene %142 oranında artarak 51,4 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde ihracat %20 oranında artarken ithalat %40,6 oranında arttı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %83,2'den %71'e geriledi. Bu şartlarda hükümetin çözüm üretmesi gerekir ama hükümet çözüm üretmek önlem almak yerine ihracat patladı diye algı yaratmaya çalışıyor. Rakamları okuyanların güveni daha da düşüyor. Öte yandan ithalatın yapısına bakarsak sermaye malı ithalatı %10,3'e inmiş. Bu mevcut yatırımların amortismanına ancak yeter. Bu şartlarda yeni yatırım yapılmıyor demektir. Üretimde kullanılan ara malı ve ham maddenin ithalat içindeki payı ise geçen seneye göre artmış ve %82,1 olmuş. İthal girdi, kur arttıkça maliyetleri ve enflasyonu artırıyor. İthalatın finansmanı zora girerse iç üretimde de düşme olur. Yapılması gereken ithal ara malı ve ham maddeyi içeride üretmek ve ithal girdi payını %10-%15 seviyesine indirmektir. Bunun için de bu alanlara hem devletin girmesi, yatırım yapması hem de özel sektöre yüksek teşvikler vermesi gerekir. 6 ayda Avrupa Birliği'ne olan dış ticaretten 7,7 milyar dolar fazla vermişiz. Çin ve Rusya'ya karşı ise 43,7 milyar dolar açık vermişiz. Toplam dış ticaret açığımızın %85'ini Rusya ve Çin'e vermişiz. Çin'den çok sınırlı yatırım malı ve teknoloji ithal ediyoruz. Tekstil, plastik, eşya, bisiklet gibi ithal mallara kota getirmek ve vergileri artırmak gerekir. Rusya'dan gaz alımında da alternatif aramak gerekir.
Tahran Radyosu.
Taha Akyol 3 Ağustos tarihli Karar Gazetesi'nde CHP karnı ile ekmek yedirmişti başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaman zaman CHP'nin karnı ile ekmek yedirdiğini hatırlatır. 3 gün önceki açıklamasında da 1979 yılındaki Ecevit'in koalisyon hükümeti zamanında benzinin karne ile verildiğini hatırlattı. Yıllarca bu ülkeyi tek parti yönetimiyle milli iradeyi yok sayarak, koalisyonlarla siyaseti felç ederek, mezhebe gerilimlerle ilgili bünyemizi zayıflatarak, CHP'nin karne ile benzin ekmek dağıtılan dönemleri vardı ya, bizim iktidarımızda da böyle bir şey var mı? Yok, diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu sözleri iki açıdan önemsiyorum. Birinci derece önemli olan tarihin günlük siyaset için kullanılmasıdır. İkincisi, yıllar önceki krizleri hatırlatarak bizim iktidarımızda böyle bir şey var mı, yok diye konuşmasının ortaya koyduğu durumdur. Erdoğan'ın enflasyona dair söyledikleri yıllardan beri gerçekleşmiyor. Geleceğe dair bir umut yaratamayınca geçmişi hatırlatarak destek bulmaya çalışıyor. Öncelikle tarih sorununa bakalım. Evet, İsmet Paşa devrinde 13 Ocak 1942'den itibaren 4 yıl süreyle ekmek karneye bağlanarak tüketimi daraltıldı. 14 Ocak 1942 günlü Yeni Sabah gazetesinin manşeti şöyledir. Şimdi ben kalkıp da İsmet Paşa ekmeği karneyle yedirdi ama ekmeğin fiyatı 12,5 kuruştu. Erdoğan Türkiye'sinde ise 5 lira dersem saçmalamış olurum. Çünkü şartlar, dahası devirler, ekonominin yapısı, milli gelir, üretim kapasitesi, satın alma gücü, nüfus kompozisyonu gibi asli veriler mukayese edilemeyecek kadar farklıdır. Şartları tahlil etmeyen her ideolojik ya da siyasi tarih iddiası saçmadır. Fakat 21. yüzyılda savaş olmadığı halde ekonomimizin 2016'dan itibaren kriz işaretleri verdiğini söylesem doğru demiş olurum. İkinci Dünya Savaşı yıllarında nüfusunun %80'i köylü olan Türkiye fazladan 800 bin genci tarladan çekip silah altına almıştı. Yağışların etkisinin yanında 1942 yılına kadar ortalama 8 milyon ton olan buğday üretimi tedricen düşmüş, 1945 yılında 4 milyon tona inmişti. Ekmeği karneye bağlamak günde 75 bin kilo buğday tasarruf sağlamış, açık İngiliz buğdayıyla karşılanmıştı. Zihnimizde şartlar diye soru işaretleri ve değişenler diye bir pusula olmayınca tarihi anlamıyoruz. Sadece sizden bizden diye ezberlerimiz oluyor. Hayranı olduğumuz tarihi liderlerin peşine düşüyoruz bu çağda. Böylece analitik düşünceden büsbütün uzaklaşıyoruz. Tarihi anlamak için değil, kavgalarımıza malzeme toplamak için bakıyoruz. Sayın Erdoğan, CHP'li koalisyonların siyaseti felç ettiğini söylüyor ama felç edenler arasında bizim milliyetçi cepheler de vardı, değil mi?
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe servisi yayınlarının cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda, internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Hüseyin ayı Muharrem. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız dizi sohbetimizin 7. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Evet değerli dostlar, Muharrem ayının 7. gününde huzurlarınızdayız. Bir kez daha İmam Hüseyin aleyhisselam ve vefakar arkadaşlarının yürekleri yakan şehadeti dolayısıyla siz müvahhid insanlara ve o Hazretin aşıklarına taziyelerimizi sunuyoruz. Bugünkü sohbetimizde ise İmam Hüseyin aleyhisselamın Kerbela'da siyerini ve yolunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. İmam Hüseyin aleyhisselam tüm seçkin sıfatların abidesi ve ahlak ve davranış bakımından Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin en mükemmel örneği ve tecellisidir. Bu seçkin ve büyük imamın ahlaki siyeri ve davranışları İslam peygamberinin elinde yetişen yüce ruhunu yansıtıyor. İmamın seçkin özellikleri, siyeri ve suluku, Aşura kıyamının çeşitli sahnelerinde de tecelli etmiştir. Nitekim tarih bu iddianın güçlü şahidi sayılır. İmam Hüseyin aleyhisselamın en seçkin özelliklerinden biri münacat ve ibadet aşkıdır. Allahu Teala'ya ibadet etmek, terbiye bakımından özel tesirleri olduğu gibi, İnsanı ruhi ve manevi açılardan da yüceltir. İbadet ve irfan, kulun ruhunu ilahi sonsuz güç ve mutlak erdeme bütünleştirir. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'in Zariyat Suresinin 17 ve 18. ayetlerinde seçkin kulları hakkında şöyle buyuruyor. Geceleri pek az uyurlardı, seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi. İmam Hüseyin aleyhisselamın Arefe duası da o hazretin irfan mertebesinin bir başka örneğidir. İmam Yüce Allah'a şöyle arz eder. Ey Yüce Rabbim! Seni kaybeden ne buldu ki? Ve seni bulan ne kaybetti? Senin yerine başkası ile yetinen kesinlikle ziyankardır ve sana yüz çeviren hüsrana uğrayacaktır. Aşura gününden bir gün önce olan Tasua günü akşam saatlerinde Ömer Saad saldırı emri verdi. İmam Hüseyin aleyhisselam Hazreti Abbas aleyhisselamı Aşura gününe bağlanan geceye kadar zalimlerinden muhlet almak ve savaşı yarın sabaha ertelemekle görevlendirdi. İmam Hüseyin aleyhisselam savaşı ertelemek istemesinin sebebini kardeşi Hazreti Abbas'a şöyle beyan etti. Kardeşim Abbas, canım sana feda. Kalk ve ata bin. Karşı tarafa geç ve yapabilirsen savaşı yarın sabaha ertele ve onları bu gece için bizden uzak tut. Belki bu gece Rabbimizin katına namaz, dua ve istiğfarda bulunabilelim. Rabbim benim sürekli onun için namaz kılmayı, Kur'an-ı Kerim tilavet etmeyi, çok dua okumayı ve katından mağfiret dilemeyi çok sevdiğimi iyi bilir. İmam Hüseyin aleyhisselam namaz, dua ve zikir ibadeti düşmandan bir gece olsa bile mühlet alacak ve Rabbini ibadet edecek kadar çok severdi. Oysa düşmanın gayri meşru isteklerine karşı tüm salabetiyle durmuş ve boyun eğmemiştir. Aslında İmam Hüseyin aleyhisselamın söz ve amellerinde açıkça göze çarpan zulüm karşıtlığı ve direniş ruhu, mübarek yaşamının son anına kadar belirgindi. Öyle ki İmam, Aşura günü sabahı, sabah namazını kıldıktan sonra arkadaşlarına hitaben bir konuşma yaptı
ve onlara moral vermek istedi. İmam Hüseyin aleyhisselam bu konuşmasında bir kez daha arkadaşlarına yüce hedeflerini açıkladı ve mücadele yolunda sarsılmaz iradesini bir kez daha beyan ederek onlara da sabırlı olmaya ve direnmeye tavsiye etti. İmam konuşmasını şöyle noktaladı. Dostlarım, Allahu Teala bugün benim ve sizin şehadetini rıza göstermiştir. O zaman direnin ve mücadeleye devam edin. İmam Cafer Sadık aleyhisselamdan İmam Hüseyin aleyhisselamın aydınlatıcı ve hidayete erdiren bir imam olduğunu açıkça ifade eden ünlü bir rivayet vardır. İmam Sadık aleyhisselam bu rivayette şöyle buyurmakta. Fecr suresini vacip ve müstehap namazlarda okuyun. Zira bu sure Hüseyin İbni Ali'nin suresidir. Ve kim bu sureyi okuyacak olursa kıyamet gününde Hüseyin İbni Ali ile birlikte ve onun derecesiyle cennete girer.
Tahran Radyosu.
Bu rivayette dikkat çeken nokta Kur'an-ı Kerim sureleri arasında Fecr suresinin İmam Hüseyin aleyhisselama tahsis edilmiş olmasıdır. Emeviler Allah Resulü'nün onca zorluklara katlanarak temelini attığı ilahi değerleri unutturmaya çalışmıştı. Ancak fecr sözcüğü aydınlık ve aklık anlamına geldiğinden İmam Hüseyin aleyhisselam despot hükümdarların karanlık döneminde kendisini ve pak hanedanını feda ederek adeta şafak güneşi gibi parladı ve İslam ahkamından aydın bir görüntü sunarak insaniyet yolunu kıyamet gününe dek aydınlattı. Zühd ve fani dünyaya ilgisizlik, İmam Hüseyin aleyhisselamın Kerbela'da sülükünün bir başka özelliğiydi. İmam Aşura sabahı, kalbi ve sınırsız imanından kaynaklanan ifadelerle arkadaşlarına son kez şöyle hitap etti. Ey şerefli insanlar, sabırlı olun ve bilin ki ölüm sadece sizi acılardan geçirerek ebedi ve geniş cennete götüren bir köprüdür. Kim bir zindandan bir köşke geçmek istemez ki? Oysa aynı ölüm düşmanlarınız için bir köşkten bir zindana ve bir işkence yerine intikal etmek gibidir. Babam Allah Resulü'nden naklen bana şöyle buyurmuştu. Dünya müminin zindanı ve kafirin cennetidir ve ölüm iman ehli olanları cennete ve küfür ehli olanları cennete ulaştıran bir köprüdür. Müslümanların izzeti, İslam peygamberinin tasarladığı ideal ve meşru nizamı benimsemektedir. Ve bu nizam, imamet nizamıdır. Dolayısıyla Yezid gibilerin iktidarı ve sultası, ilahi ideal nizamla çelişmekte ve müminlerin zilleti anlamındaydı. Kendisi imamet nizamının temsilcisi ve başı olan İmam Hüseyin aleyhisselam, İslam'ın ve Müslümanların izzetini istiyordu. İmam Yezid iktidarını ve sultasını zillet biliyor ve bu yüzden karşı çıkıyordu. Kuşkusuz İmam Hüseyin aleyhisselamın tek amacı ilahi güç ve iradenin toplumda tecelli etmesiydi ve asla ilahi dini zayıflatacak bir şey yapmazdı. Bu yüzden Hazret için geriye kalan tek yol ya savaşmak ya da zillete boyun eğip Yezid'e teslim olmaktı. Buna göre imam Allah yolunda şehit olmayı zalim Yezid'e biat etmekten daha üstün gördü ve açıkça zillet bize yakışmaz diye buyurdu. İmam Hüseyin aleyhisselam o hassas ve kritik dönemin tamamında günün şartlarına göre İslam ilkelerini korumak üzere en iyi yolu seçti ve batıl ve nifak elebaşlarıyla mücadeleyi tercih etti. Ve bu yılmaz ve onurlu çabaların meyvesi de Hak Teala'nın rızasını kazandığı şehadetti. Bu yüzden İmam Fecr suresinin 27 ila 30. ayetlerinin tam mıstakıdır. Ayetler şöyle buyurmaktadır. Ey huzura kavuşmuş insan! Sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Seçkin kullarım arasına katıl ve cennetime gir. Değerli dostlar, bugünkü sohbetimizin süresinin sonuna geldik. Sizlere veda etmeden önce Aşura ziyaretinin çok meşhur bir bölümünü okumak istiyoruz. Ben sizinle barışta olan herkesle barışığım ve sizinle savaşan herkesle savaştayım. Kıyamet gününe dek. Gerçekten de her insan bu cümleleri söylemekle ilahi değerleri korumak için son nefesini ve kanının son damlasına kadar direnmeyi ve ebedi saadeti elde etmeyi öğrenmektedir. Kıymetli dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız dizi sohbetimizin 7. bölümünün sonuna geldik. Bu arada arzu ederseniz bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı, güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkinin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adaleti yayan, iyi yöneten ve halka dayalı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
İşte biz de bu bağlamda sizlere insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı hakkında hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünü dinlemeye davet ediyoruz.
Bazı kişilerin Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile görüşme konusunu bir önceki bölümde anlattık. Bu mübarek olayın sadece birkaç vakada belli maslahatlara dayanarak ve Allah'ın izniyle gerçekleştiğini söylemiştik. Elbette bu noktada onun yeryüzünde ve insanların arasında olduğu ama onu görenlerin onu tanımadığı meselesi unutulmamalıdır. Hadislere göre İmam-ı Zaman aleyhisselam Mekke'nin mukaddes yerlerinde özellikle hac sırasında bulunur. Hac vecibeleri ve adetlerini yerine getirir ama önemli olan Hazreti Mehdi aleyhisselamı tanımaktır. Bazı kimseler imam ile görüştükten ve delillere dayanarak konuştuktan veya sorunlarını çözdükten sonra liderleri ve imamlarıyla görüştüklerini anlarlar. Ancak zamanın imamıyla çok ender olarak gerçekleşen en önemli buluşmalar, takva sahibi ve takva öncüsü olan bir insanın o imamı tanırken onun nurlu güzelliğini seyretmeye ve onun hidayetinden ve faziletlerinden yararlanmaya layık gördüğü buluşmalardır.
Sahibezzaman aleyhisselamın buluşmalarından birinin hikayesi, uzun süreli gaybetinin başlamasından sadece 10 yıl sonra, Hicri Kameri 339 yılında gerçekleşti. Bu tarihten 22 yıl önce, Karmatilerin acımasız ve cani hükümdarı Ebu Tahir, hacıları öldürdükten ve Mescid-i Haram'ın değerli eşyalarını ve eserlerini yağmaladıktan sonra Kabe'den Hacerül Esved veya bir başka adıyla kara taşı çıkarmış ve yanına almıştı. Ama ölümüyle bu kutsal taş yerine dikilmek üzere geri getirildi. Bilge ve faziletli bir alim olan İbni Kuleyve bu semavi taşın kutsallığı ve önemi nedeniyle ancak Allah'ın seçtiği ve koruması altına olan şahıslar tarafından yerine oturtulabileceğini biliyordu. Nitekim bir kez Allah Resulü ve bir kez de İmam Seccad aleyhisselam bunu bir kez daha yapmışlardı. Bu sebeple kara taşın bu sefer yerleştirilmesinin Allah'ın elçisi Hazreti Mehdi aleyhisselam tarafından yapılacağını biliyordu.
İbni Kuleyve İmam Zaman Aleyhisselam'ı görmek için Mekke'ye gitmek istedi. Ancak ağır hastalığı nedeniyle hac için Mekke'ye temsilcisi ve avukat olarak İbni Hişam adında bir kişiyi gönderdi. Bu olayı gözlemleyen İbni Hişam, kim kara taşı yerine koymak isterse koyamadığını, güzel ve yakışıklı bir genç gelip onu alıp kolayca yerine koyana kadar taşın kaymaya devam ettiğini söyledi. Bunun üzerine Hacerül Esved'in sanki yerinden hiç kaldırılmamış gibi yerine oturtulduğunu belirtti. İmam Zaman'ı görenler arasında sadece İbni Hişam onun İmam Zaman olduğunu anladı ve hemen peşinden gitti. İbni Hişam imama ulaştığında bir şey söyleyemeden İmam Zaman aleyhisselam ona hitap etti ve İbni Kuleyve'ye bu hastalıktan ölmeyeceğini ve ölümünün bundan 30 yıl sonra olacağını söylemesini istedi ve bu kehanet aynen gerçekleşti.
Hazreti Bakiyetullah ile tanışan ve onun ilminden istifade eden bir diğer kişi ise Hicri Kameri 7. ve 8. asır başlarında yaşamış olan şerefli ve eşsiz alim ve bilgin Allame Hasan bin Yusuf Hilli'dir. Bir cuma gecesi kutsal şehir Kerbela'ya tek başına gidiyordu. Biri yanına geldi ve aralarında konuşmaya başladılar. Bu bilgi alim o kişinin çok faziletli ve bilgili olduğunu çok geçmeden anladı ve fırsatı değerlendirdi ve ona sorularını ve ilmi problemlerini sordu. Ta ki bir hususta ihtilaf oluncaya kadar. Fakat o meçhul adam, Allame Hilli'nin defalarca okuduğu meşhur Tahsib-el Ahkam kitabından bir hadisi zikrederek sayfasını ve satırını bile zikretti.
Bu sırada o asil alime zamanın imamını uzun gaybet çağında görmenin mümkün olup olmadığını sordu ve aynı zamanda asası yere düştü. O büyük adam bastonu yerden alıp Allame Hilli'nin eline verirken, o eli şimdi senin elindeyken onu nasıl görmemek mümkün ki dedi. Sahibezzaman aleyhisselam ile konuşma ve buluşma şerefine nail olduğunu yeni fark eden Allame Hilli mutluluktan bayıldı ve bilincini geri kazandığında bir daha imamı göremedi. Bu tatlı olaydan sonra Allame Hilli Tehzibül Ahkam kitabına başvurdu ve aynen efendisinin hitap ettiği yeri buldu.
Yaklaşık 2,5 asır önce yaşamış, erdemli ve salih bir fakih ve düşünür olan Allame Seyyid Muhammed Mehdi Bahrul Ulum, İmam Zaman aleyhisselam ile görüşme şerefine nail olmuş bir başka belirgin şahıstır. Bu bağlamda Seyyid Muhammed Mekke'de kalırken yoksulluk ve zorlukla karşı karşıya kaldı. Ancak bu durumu dikkate almadı. Bir gün kapı çalındı ve Seyyid Bahrul Ulum, her zamankinden farklı olarak kapıya koştu. Açtı ve büyük bir saygı ve saygınlıkla değerli misafirini misafir odasına yönlendirdi. Aralarında geçen konuşmada bir süre sonra o şerefli kişi gitti ve Seyyid Bahrul Ulum yine onu tevazu ile uğurladı. Daha sonra Mekke'de Safa Dağı yakınlarında dükkanı olan bir sarraftan parayı alması için işçisine bir senet verdi. Sarraf saygılı bir şekilde beraat belgesini aldı ve işçiye bir süre para verdi. Bir süre sonra sarrafı ziyarete gitti ama sürpriz bir şekilde orada kendisinden ve dükkanından bir iz bulamadı ve insanlar temelde böyle bir yerin ve böyle bir dükkanın varlığından haberdar olmadıklarını söylediler. Böylece Seyyid Bahrul Ulum'un hizmetçisi, Seyyid Bahrul Ulum'un konuğunun İmam Zaman'dan başkası olmayacağını anladı.
İmam Zaman aleyhisselam ile buluşmaya dair bu birkaç örnek ve buna benzer bir dizi başka olaylar, o kurtarıcı imamı görmenin mümkün olduğunu göstermektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, bazı kimseler için onunla tanışmak büyük bir şeref olsa da, diğer asil, dindar ve düşünceli şahsiyetlerin buna ehil olmadığı anlamına gelmez. Daha ziyade bu birkaç buluşma ve ziyaret onun tanıdığı öncelikler temelinde gerçekleştirilmiştir. Esasen İmam Zaman aleyhisselamı bekleyen bir kimse için en büyük şeref ve onur kaynağı onun rızasını kazanmaktır ve bu fazilet o imamın zuhuru için emek verenlere mahsustur. Şüphesiz dini öğretileri mümkün olduğunca takip etmeye ve bir Mehdevi toplumu oluşturmaya ve sevgili imam zamanın zuhurunun koşullarını hazırlamaya yardım etmeye çalışanlar, İmam Zaman aleyhisselamın özel ilgi ve özenini görüyorlar.
Vaat edilen Mehdi aleyhisselamı bekleyenler, zuhurundan ve hakkın batıla galip gelmesinden sonra onu görmek isterler. Bu yüzden nutbe duasında şöyle yakarırlar. Siz bizi ne zaman göreceksiniz? Biz sizi ne zaman ve insanlar zaferinin yükselen bayrağını ne zaman görecekler? Etrafına toplandığımız, senin küresel liderliği elinde bulundurduğun, yeryüzünün adaletle doldurduğun, düşmanlarını hor ettiğin, asiler ve karşı olanları yok ettiğin, zalim ve cefa edenlerin köklerini kazıdığın bize de hamd Allah'a mahsustur demene ne zaman şahit olacağız?
Değerli dinleyiciler, Umut Işığı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@aws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Hac mevsiminin yaklaşmasıyla beraber Müslümanlar gruplar halinde Mekke'ye geliyordu. O sıralarda İmam Hüseyin aleyhisselam, Amr bin Said bin As adında bir şahsın Yezid ibn-i Muaviye'nin emri üzerine Mekke'ye geldiğini öğrendi. Amr, Yezid tarafından nerede ve Mekke'nin hangi noktasında olursa olsun, İmam Hüseyin aleyhisselama suikast düzenlemekle görevlendirilmişti. Bu yüzden imam Mekke'nin hürmeti için hac merasimine katılmaksızın ve hac yerine umre yaparak Mekke'den ayrılmaya karar verdi. İmam Hüseyin hareket etmeden önce Haşim oğulları ve o Hazret Mekke'ye kaldığı günlerde kendisiyle biat eden Ehl-i Beyt dostları arasında bir konuşma yaptı. İmam Hüseyin aleyhisselam konuşmasında açıkça sadece şehadetini değil, şehadetinin tüm detaylarını anlatarak şöyle dedi. Sanki kendi gözlerimle görüyorum. Çöllerin yırtıcı hayvanları ve Kufe ordusu, Navavis ve Kerbela arasında bir yerde benim organlarımı paramparça ediyor ve aç karınlarını doyuruyor. İmam Hüseyin aleyhisselam bu konuşmasında şehadet mekanının adını zikretmenin yanında Emevi ordusundan da karnını o hazretin eti ve kanı ile doyurmadan yerinde durmayan kurtlar şeklinde söz ediyor. İmam Hüseyin aleyhisselam ayrıca sahabesini açıkça tüm gelişmelerden haberdar ediyor ve eğer onlar da böyle bir durumla karşılaşmaya hazır iseler ve hak yolunda canını ve kanını feda ederek hakka yürümeye hazır iseler, hareket etmeye ve yola çıkmaya da hazır olsunlar diyor. İmam Hüseyin aleyhisselam sahabeye ve dostlarına hitaben konuşmasını şöyle tamamlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve onun ciğer pareleri arasında hiçbir zaman ayrılık olmaz ve cennette onun yanında olacaklardır. Çünkü onlar Resulullah'ın gözünü aydınlatan ve sevindiren sebeplerdi ve onun vaatleri de onların eliyle gerçekleşecektir. Bilin ki sizlerden hanginiz bizim yolumuzda kanından geçmeye ve canını şehadet ve hakka kavuşma yolunda feda etmeye hazır ise bizimle hareket etmeye hazır olsun. Çünkü ben yarın sabah hareket edeceğim inşallah.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Seyyid-i Şuhada İmam Hüseyin'in şehadete yıldırımı nedeniyle İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde İslami kalabı rehberinin katılımıyla ilk yas merasimi düzenlendi. Tahran halkı Hantuman şehitlerine görkemli bir törenle uğurladı. İslami Şura Meclis milletvekilleri İslami kalabı karşıtı düşman planlarını keşfetmek ve etkisiz hale getirmekteki çalışmalarını takdir ettiler. İran İslam Cumhuriyeti baş müzakirecisi ve Avrupa Birliği dış siyaset sorumlusu dün akşam ikinci kez bir araya geldiler. Viyana görüşmeleri Amerika'nın sorumluluklarına dönüşü için bir fırsat olduğu bildirildi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdurrahman, Irak'ta mevkidaşı Fuat Hüseyin ile bazı ikili bölgesel ve uluslararası konuları telefonda ele aldılar. Garibabad'ı Irak Şehit Süleymani dosyasını hızlandırmasını istedi. İran Pastör Enstitüsü Başkanı BSC ve Hepatit B aşı denilen ilk sevkiyatının Venezuela'ya ihraç edildiğini duyurdu. Türkiye Adalet Bakanı İsveç ve Finlandiya hükümetlerinin sözlerini yerine getirmemeleri halinde Türkiye'nin bu ülkelerin NATO'ya katılmasını engelleyeceğini söyledi.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.